Merhaba arkadaşlar, ben Erdi Özoğa. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu defa sizlere Almanya'nın Münih kentinden sesleniyorum. Buraya Huawei'nin davetiyle yeni nesil Mate 10 serisi akıllı telefonların lansmanı için geldik. Lansman gerçekleşti. Şu an bende Huawei'nin ülkemize piyasaya süreceği Mate 10 Pro modeli var. Ve bu video kapsamında telefonun tasarım, donanım, yazılım, kamera ve piline yakından bakacağız. Ancak öncesinde isterseniz telefonun kutu içeriğiyle videomuza devam edelim. Önemli güncellemelere sahip olan Mate 10 ailesi altında en azından şimdilik 3 yeni model tanıtan Huawei bunlardan birini. Mate 10 Pro'yu ülkemiz pazarına da sunacak. Pro olmayan düz model daha çok Çin pazarında 1400 avro etiket fiyatına sahip olan Mate X Porsche Design ise geçen yıl Mate 9 Porsche Design'da olduğu gibi bu fiyat seviyesinde ilgi göreceği ülkelerde olacak. Lansmanda gösterilmeyen ama ülkemize de gelmesi beklenen Mate 10 Lite modeli de var. Ancak burada tanıtılmadığı için henüz tüm detaylarına hakim değiliz. Bu detaylardan sonra şimdi isterseniz videomuza devam edelim ve Mate 10 Pro'nun kutu içeriğine bakalım. Telefonun kendisine ek olarak 5 voltta 2 amper verebilen süper şarj, yani hızlı şarj destekli adaptör, yeterli uzunlukta tip C kablosu ve kulaklık çıkıyor. Bu arada dikkatli gözler yakalamıştır, kulaklığımız USB tip C arayüzünü kullanıyor. Çünkü telefonda 3.5 mm jack bulunmuyor. Mate 10 Pro'da uçtan uca kayıpsız ses deneyimi vaat eden Huawei, Kirin 970 platformundaki DSP güncellemeleri sayesinde 32 bit düzeyinde 384 kilobit ses desteği de sunuyor ki bu gerçekten özellikle audiofil sınıfı kullanıcılar açısından önem arz eden bir detay diye düşünüyorum. Halihazırda elinizde iyi bir 3.5 mm kulaklığınız varsa eğer, onlar için de aynı modern iPhone'larda olduğu gibi tip C'den 3.5 mm dönüştürücü adaptör de Huawei tarafından sağlanıyor arkadaşlar. Bu arada hazır Apple demişken Mate 10 Pro'nun kutusundan çıkan kulaklığın ana üniteleri tasarım olarak Apple'ın AirPods kulaklıkları ile ciddi benzerlik gösteriyor. Bu da dikkatimden kaçmadı. Kutudan bir de silikon kılıf çıkıyor. Aynı P10 serisinde olduğu gibi. Çok kaliteli sayılmaz belki ama telefonun arka kısmını çizilmeye karşı korumak için ilk etapta yeterli bir çözüm. Akıllı telefon dünyasında bu yılın en popüler tasarım akımı olan köşeden köşeye ekran konsepti Mate 10 Pro'nun da merkezinde. Huawei tarafından tam görüş ekranı olarak nitelendirilen, rakipleriyle benzer şekilde 18'e 9 görüntü formatında AMOLED ekranla gelen telefon, %81 seviyesindeki ekran kasa oranıyla 6 inç boyutundaki ekranını geleneksel telefonlara kıyasla 5.5 inç kasada sunmayı başarıyor. Yeni ekran standartıyla çerçeveleri ciddi şekilde tıraşlanan Mate 10 Pro'da üst çerçeve 8.4 mm, alt çerçeve 9.2 mm ve kenar çerçevelerde 3 mm kalınlığında. Ekran kasa oranı %81.6 olarak açıklanan telefonun arka kısmı 3 boyutlu kaviste şekillendirildiğinden avuca iyi oturuyor ve kullanım konforunu arttırmayı başarıyor. Tasarımın ana hatları çerçevesinde simetriye önem veren Huawei, arka taraftaki materyal tercihini camdan yana kullanırken taşıyıcı iskelesi metal. Benzer ekran formatına sahip rakipleri gibi nispeten ince ve uzun profilli olan telefonu tek elle kullanması ne yazık ki pek mümkün değil. Evet, yazılım seviyesinde arayüzü tek el moduna getirebiliyoruz belki ama standart olarak kullanması zor. Her ne kadar ölçüsü büyük telefonda köşeli hatlar yuvarlatılmış kenarlara göre beni daha fazla etkilese de genel itibariyle Mate 10 Pro yakışıklı bir cihaz. Bu noktada Huawei'ye tavsiyem rakiplerinde olduğu gibi ön tarafta logo kullanmaktan vazgeçmesi, zira arkada da zaten Huawei yazıyor. Toparlamam gerekirse eğer malzeme kalitesi, detaylardaki işçilik seviyesi ve görselliği ile tasarım seviyesinde sınıfındaki en güzel işlevsel cihazlardan biri olmuş Mate 10 Pro. Eklemeden geçmeyelim, IP67 sertifikasıyla desteklenen telefon 1 metreye kadar 30 dakika boyunca suya karşı dayanım gösterebiliyor. Yani iPhone 10'da benzer IP68'e gelen Note 8'den ise bir adım geride bir mukavemet sergiliyor. Mate 10 Pro 6 inç boyutunda ve 2160x1080 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekrana sahip. Az önce de ifade ettiğim gibi 18'e 9 görüntü formatındaki ekran Huawei'nin rakamlarına göre 70.000'e bir kontrast seviyesine çıkıyor ve renk uygunluğu olarak NTSC paletini %112 oranında yeniden üretebiliyor. Ekranda aynı zamanda HDR10 desteği de var, Samsung'da olduğu gibi. Ancak LG'nin getirdiği Dolby Vision, yani görüntü seviyesinde 12 bit iş hattı bu telefonda dillendirilmedi. Paylaşmak istediğim bir başka nokta ise epeydir dile getirdiğim bir özelliğin Huawei tarafında karşılık bulması. Aynı Samsung telefonlarda olduğu gibi Mate 10 Pro'da da ayarlar sekmesi altında kullanıcı isterse çözünürlüğü değiştirebiliyor. Yani Full HD Plus'tan HD Plus'a düşürebiliyor. Telefon bu kontrolü dinamik olarak da yapabiliyor. Dolayısıyla farklı pil tasarruf modları için daha esnek bir mimari sağlıyor. Ayrıca kullanıcılar arzu ederse mavi ışık filtresiyle düşük ışıkta gözün yorulması engellenebilir veya ekran için ön tanımlı gelen diğer renk profilleriyle kullanım daha fazla kişiselleştirilebilir. Kısa süreli kullanımım çerçevesinde Mate 10 Pro'nun renk zenginliği yüksek, dinamik aralığı geniş ve görüş açıları zengin bir ekrana sahip olduğunu gördüm. Huawei Mate 10 Pro'nun belki de en dikkat çekici yeniliği işlemci kısmında. Aynı Apple ve Samsung'da olduğu gibi kendi işlemcilerini tasarlayabilen şirket, Mate 10 Pro ile birlikte Kirin 970 platformuna geçiyor. Android dünyasının en popüler üst sınıf işlemcisi olan Snapdragon 835'teki gibi 10 nanometre üretim teknolojisine sahip olan işlemci, yapay zeka platformu olarak tanımlanıyor ve Mate 10 Pro için yapılan telefon değil zeki makine tanımına zemin oluşturuyor. Bunu birazdan açıklayacağım ancak öncesini isterseniz daha genel detaylara bakalım. Kirin 960'ta ARM'ın en yeni çekirdek tasarımı olan Cortex A73'e tüm rakiplerinden önce geçen Huawei, ARM'ın yakın geçmişte duyurduğu Cortex A75 tasarımını ise time to market yani ürün döngüsünü geciktirmeden doğru zamanda piyasaya girebilmek adına bir sonraki jenerasyona bıraktı. Kaldı ki aradaki zaman yeni bir yongalı sistem platformunu geliştirmek için zaten son derece yetersizdi. İşte bu yüzden Kirin 970 selefinde olduğu gibi iki kümede 4 adet Cortex A73 ve 4 adet Cortex A4 çekirdeği sunuyor ve bunlar sırasıyla 2.4 GHz ile 1.8 GHz'de çalışıyor. Yani çekirdek seviyesinde karşımıza neredeyse bir Kirin 960 duruyor. Bence temel fark 16 nanometre geometrisinden 10 nanometre üretim sürecine düşüldüğü için termal bütçe arttı ve işlemcinin en yüksek frekans seviyesinde daha uzun süre kalabilmesi sağlandı. GPU yani grafik işlem birimi ise tamamen yenilendi. Kirin 960'ta 8 çekirdekli Mali-G 71 GPU'sunu agresif frekans haritasıyla kullanan ve anlık olarak 1 GHz seviyesine çıkartabilen Huawei, Kirin 970'te ise yeni nesil Mali-G 72 GPU'suna geçiyor ve çekirdek sayısını 12'ye yükseltiyor. Frekansını henüz bilmiyorum ama yeni mimarinin sunmuş olduğu daha geniş grafik hattı, döngü başına başarılı iyileştirmeleri ve artan çekirdek sayısıyla Kirin 960'ta Snapdragon 820 ayarında GPU gücünü 2.5 kata kadar daha yüksek enerji tüketimiyle verebilen Huawei bu sene ise çok daha rekabetçi görünüyor. Kirin 970'in en dikkat çekici yeniliği ise NPU yani sinirsel işlem birimi. İnsan beynindeki sinir ağlarının çalışma mantığını stimüle eden ve yapay zeka işlemlerini optimize olarak kendisine yer bulan bu motorda Cambricon isimli firmanın katkısı çok fazla. Aslına bakarsanız pek çok işlemde olduğu gibi yapay zeka hesaplamalarında sabit görevli bir motor olmadan GPU hızlandırmayla sonuçlandırmak pekala mümkün. Ancak bu tür spesifik donanımlar süreci kısaltarak daha hızlı sonuç alınmasını sağlıyor. Çünkü sabit hesaplama adımlarıyla sonuca giderek hem zaman hem de enerji verimliliği kazandırıyor. 16 bit kayar nokta hesaplaması yapabilen NPU'nun teorik gücü ise 1.92 teraflop. Evet belki tam anlamıyla doğru bir kıyaslama değil, aynı amaca hizmet etmiyorlar ancak PlayStation 4'ün 1.84 teraflop olan işlem gücünü düşündüğümüzde en azından işlemci içindeki bir başka işlem biriminin ne derece kabiliyetli olabileceğini daha iyi anlamış oluyoruz. Hatta iPhone 8 ve iPhone 10'daki A11 Bionic işlemcisinin sinirsel motoruna kıyasla 2 kat daha güç olduğunu görüyoruz. Kafa karıştıran nokta ise sinir ağ konseptini baz alan çip tasarımlarını üstelik mobil platform içerisinde doğru analiz edebilmek günümüz koşullarında maalesef pek kolay değil. Elimizdeki tek veri ise Huawei tarafından gerçekleştirilen yapay zeka hesaplama testi. Birbirinden farklı 100 fotoğrafı tanımak üzerine gerçekleştirilen testin Mate 10 Pro 5 saniyede, Huawei 8 Plus 9 saniyede, bu ikisine nazaran yapay zeka konusunda geriden gelen Note 8 ise tam 100 saniyede tamamlıyor. Aslında sinir ağ konsepti Samsung'un Exynos ailesindeki M1 kodlu özel tasarım çekirdeklerde görünse de sabit amaçlı motorlar Note 8'i geriye düşürüyor. İşlemciden bahsetmişken telefon 6 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesiyle geliyor. RAM tarafında en yeni teknoloji olan DDR4X DRAM'ler kullanılırken depolama ise UFS 2.1 yongaları ile sıralı okumada 700 MB saniyenin üzerine, yazmada ise 200 MB saniye üzerine çıkabiliyor. Böylesine performanslı bir telefonu nasıl daha iyi değerlendirebilirim diye düşünen Huawei, Samsung'da olduğu gibi özel bir bilgisayar modu geliştirmiş. Rakibinden farklı olarak herhangi bir aksesuara gereksinim duyulmadan tek bir kabloyla telefonu monitör ya da televizyona bağlayarak özel masaüstü arayüzüne geçilebilir ve Bluetooth üzerinden klavye fare bağlayarak aynı bilgisayar gibi kullanabilir. Hatta telefonu belki de klavye ya da fareye bağlı olmadan touchpad gibi kullanarak bazı basit işlemler gerçekleştirilebilir. Burada akıllara Samsung'da DeX'in aynı zamanda telefonu şarj ettiği ancak bu teknolojide bunun olmadığı düşüncesi gelebilir fakat bu yanlış. Çünkü aynı kabloyla Mate 10 Pro'yu eş zamanlı olarak şarj edebiliyorsunuz. Eksik olansa Samsung DeX'te olduğu gibi telefonun full HD çıkış verebiliyor olması. Yani şu aşamada bilgisayar modunu telefonun doğal çözümünde kullanamıyoruz arkadaşlar. Son dönemde kamera konusunda muazzam işlere imza atan Huawei tarafında bu konudaki beklenti büyük. Mate 10 Pro Leica işbirliği çerçevesinde arka tarafta 12 megapiksel ve 20 megapiksel çözünürlüğünde iki kameraya sahip. Ana kamera olarak görev yapan ve optik sabitleyiciyle desteklenen 12 megapiksellik kamera renkli, detay zenginliğinden sorumlu olan 20 megapiksellik kamera ise monokrom olarak geliyor ve OIS desteği bu kamerada bulunmuyor ne yazık ki. Her iki kamerası da OIS donanımına sahip olan iPhone 10 ve Note 8'e karşı özellikle düşük ışık çekimleri açısından bir dezavantajı olduğu kesin. Leica'nın Summilux H serisi yeni lenslerini kullanan ve her ikisi de f1.6 diyaframla gelen kameralar X4'ü bir arada, yani lazer, derinlik, faz algılama ve kontrast tabanlı hibrit netleme sistemi ile zoom sisteminden istifade ediyor. Çeşitli çekim modlarıyla desteklenen kameranın en önemli özelliği ise yapay zeka işlem biriminin kullanması ve çekilecek sahneye de objenin, örneğin bu yemek ya da hayvan olabilir, algılanarak ideal çekim özelliklerinin otomatik olarak ayarlanması. İlk izlenim olarak kamera gerek detay zenginliği gerekse de keskinlik ve dinamik aralık olarak gerçekten çok başarılı. 8 megapiksellik kamera ise f2.0 diyaframla geliyor ve öz çekim tutkunları için yapay zeka destekli bokeh efekti uygulayabiliyor. Ortaya çıkan sonuçlarsa pek çok kullanıcı için fazlasıyla yeterli. Böylesine performanssız donanım paketinden sonra biraz da yazılımdan bahsedeyim. Huawei Mate 10 Pro kutudan Android 8.0 üzerine çalışan Emotion UI 8 arayüzüyle çıkıyor. Belki günlük kullanımda çok fazla önemli değil, ancak dikkatimi çektiği için paylaşmak istiyorum. Mate 10 Pro'da stratejik davranan Huawei 6 ve 7 rakamlarını atlayarak Android 8'de ahenkli olması adına Emotion UI arayüzüne 8. sürüme devam ediyor. Ama bir önceki jenerasyonda Emotion UI 5 vardı, dolayısıyla dediğim gibi 6 ve 7'ler atlanmış durumda. Hızlı ve tepkisel çalışan arayüz 18'e 9 görüntü oranından ve yapay zeka işlemcisinden istifade edilecek şekilde güncellenmiş. Artık yatay modda daha fazla içerik görebiliyor ve tek seferde arayüz özelliklerini daha iyi yönetebiliyor. Çoklu uygulama desteğinden daha rahat istifade edebiliyoruz. Donanımsal kaynakların daha iyi aloke edilmesine izin veren ve bunu yaparken de makine öğrenmeden istifade eden arayüz, bu sayede Galaxy S8'e kıyasla video uygulamalarında %26.3'e, fotoğraf uygulamalarında ise %34.6'ya varan oranda daha hızlı başlangıç sağlıyor. En azından Huawei'ye göre. Bunlara ek olarak örneğin saate göre dinamik olarak değişen akıllı duvar kağıtlarından, yine saate göre örneğin mavi ışık moduna geç gibi akıllı tavsiyeler yapabilmek gibi özellikler de arayüzün bizlere sunduğu yenilikler arasında. Tüm bunlara ek olarak akıllı davranış tahmini, akıllı kaynak tayini ve kullanıcı alışkanlıklarıyla bağlam bilgisi oluşturma gibi kabiliyetler de arayüzün getirdiği önemli yenilikler arasında. Yazılım seviyesindeki bir başka ilginç detay ise Microsoft'la yapılan işbirliği. Yapay zeka hızlandırması üzerinden Mate 10 Pro için optimize edilen çeviri sayesinde %300'e varan daha yüksek hızda 50 dilde çeviri, konuşma çevirisi ve fotoğraf çevirisi gerçekleştirilebiliyor. Huawei Mate 10 Pro 4000 mAh kapasiteli bataryayla geliyor. Yani pil olarak Mate 9'la aynı hacme sahip. Ancak yapay zeka ve makine öğrenme kabiliyetleri, yeni üretim teknikleriyle daha verimli hale gelen donanımlar ve optimizasyonlar sayesinde daha iyi bir başarım vaat ediyor. Hatta açıklanan değerlere göre telefonun yapay zeka üzerinden 1000 farklı fotoğrafı tanımlayabilmesi için sadece pilin 1/3'ünü kullanması gerekiyor. Bu gerçekten muazzam bir değer dostlar. Bu özelliği sınaması ve genel pil performansından bahsetmesi kısa süreli bir deneyim çerçevesinde pek mümkün değil. Ancak detaylı inceleme kapsamında pil analizimi de sizlerle paylaşıyor olacağım dostlar. Ama diğer taraftan 30 dakikada pilin %58'ini doldurabilen telefon hızlı şarj konusunda son derece rekabetçi. Cat 18 modeme sahip olan ve saniyede 1.2 gigabit hıza çıkabilen, dolayısıyla bağlantı tarafında dünyanın en hızlısı olan telefon, çift sim kartın her ikisinde 4G aktif olarak çalıştırabilen ilk telefon aynı zamanda. Huawei'nin altını çizdiği konulardan biri de arttırılan GPS performansı. Yapılan optimizasyonlar sayesinde en azından Huawei'nin testlerine göre Samsung tarafında Note 8 ve Apple tarafında yeni nesil iPhone'ların GPS sinyalini kaybettiği koşullarda bile Mate 10 Pro aksama yaşamadan yoluna devam edebiliyor. Bunun ne derece doğru ya da yanlış olduğunu yine detaylı testlerden sonra paylaşacağım arkadaşlar. Huawei Mate 10 Pro gerek tasarım gerekse de donanım ve yazılım olarak gerçekten heyecan verici bir telefon olmuş. Bu açıdan rakiplerinde olmayan bazı özellikleri beraberinde getirdiğini söyleyebilirim. Benim açımdan en dikkat çekici yenilik yapay zeka işlemcisi. Ancak bardağın boş tarafına baktığımız zaman şu aşamada yapay zeka işlemcisinden istifade edebilen uygulamalar Huawei'nin sunduğu kendi uygulamaları. Yani örneğin telefonun sahip olduğu kamera yazılımı gibi. Henüz Android'in doğasında NPU, yani yapay zeka işlemcisi için bir API, yani uygulama geliştirme ortamı olmadığından uygulamaların çok hızlı bir şekilde piyasaya çıkmasını beklemiyorum. Ancak 2018 başında Android bu güncellemeyi verdiğinde özellikle Mate 10 Pro çok daha keyifli ve başarılı bir telefon dönüşecek diye düşünüyorum. Çünkü Google'ın bu konudaki vereceği destekle birlikte uygulama ekosisteminde yapay zekadan istifade edebilen uygulamaların sayısı hızla artar diye düşünüyorum. Merak ettiğiniz soruyu tahmin edebiliyorum. Huawei Mate 10 Pro ülkemize ne zaman gelecek, fiyatı ne olacak? Geliş tarihi konusunda beklentiler genelde en ihtimalle Aralık başını gösteriyor. Dolayısıyla Aralık'tan önce Mate 10 Pro'yu ülkemize en azından resmi olarak pek fazla beklemiyorum. Fiyat konusunda ise bir açıklama yapılmadı, ancak benim tahminim Note 8'den daha ucuz olacağı yönünde, muhtemelen 4000-4500 lira bandında bir yere oturur diye düşünüyorum. Zaten Samsung ve Apple tarafında yaklaşan fiyatlar, telefon donanım ve tasarım olarak ne kadar güçlü ve farklı olursa olsun marka algısından dolayı Huawei'nin elini zayıflatacaktır diye düşünüyorum. Bundan dolayı fiyat büyük bir ihtimalle 4000-4500 lira bandında bir yere oturur diye tahmin ediyorum. Evet arkadaşlar, lansmandan sonra bütün gece boyunca bu videoyu hazırlayabilmek için uğraştım. En azından ilk izlenim seviyesinde merak ettiklerinizi, aklınızdaki sorulara cevap verebilecek zenginlikte bir içeriği sizlerle paylaşabilmişimdir. Ben Erdi Özvağ, bu videoda sizlere videonun başında da söylediğim gibi Almanya'nın Münih kentinden seslendim. Şimdi otele dönmem, odayı toplamam ve otelden çıkış işlemi yapmam gerekiyor. Çünkü yavaş yavaş 3 saatimiz yaklaşıyor dostlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.